Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.
Efendim iyi akşamlar. Sportif Gündem programına hoş geldiniz. Program yapımcısı Ali Suat Günek. Teknik yapımda Fatih Kesik birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Stüdyoda bugün 3 kişi değiliz, 2 kişiyiz. Tansu Polatkan, Tansu abi
evet,
hoş geldin.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Ali Kunak, Şampiyonlar Ligi finalini, daha doğrusu Cüneyt Çakır'ı izlemek üzere yola çıktı. Şu anda havaalanında bir telefon bağlantısı kuracağız. Cüneyt Çakır'la ilgili son haberleri, son bilgileri belki bazı yorumlarla birlikte bize aktarmak isteyecektir. Benim de biraz bilgim var. UEFA'nın sitesine demeç vermiş Cüneyt Çakır. Onları da konuşacağız. Ama şimdi sıcak gündemle devam edelim. Süper Lig'e çıkma maçında Antalya Spor ve Samsun Spor şu anda oynuyorlar. Maçın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma dakikalarına geçildi şu anda. Ali Sözkahya yönetiyor maçı. Tansu abi biliyorsun.
Evet. Şimdi Antalya Spor'la Samsun Spor'un kadro yapılarına baktığımız zaman çok birbirinden farklı bir kadro yapısı, birbirinden üstün bir görüntü vermiyor bence. Her iki takımda da hem Süper Lig tecrübesi yaşamış hem de yıllardır PTT Ligi'nde oynayan futbolculardan oluşan bir kadro her ikisi için. Ve de gollere baktığımız zaman da bariz savunma hatalarından kaynaklanan öyle, evet. Goller zaten bizim futbolumuzda çalışılmış, hazırlanmış ve hazırlandıktan sonra da bilinçli olarak bitirilmiş gol sayısı o kadar az ki bu maçta da iki tane rastlantı golüyle durum 1-1. Az önce de belirttiğim gibi kadro yapıları birbirine çok yakın iki takım. Bundan sonraki dakikalarda artık özellikle dayanıklılığı iyi olan takım ön plana çıkacak, maçı kazanmak için o şansa sahip olabilecek. Ama iş penaltılara kalırsa orada artık ne taktik, ne teknik, ne motivasyon, ne kondisyon. Sadece iş bireysel yeteneklere kalacak, beceriye tabii. Kalacak. Burada tabii vuranların becerisi, kalecilerin rakiplerini tanımalarından kaynaklanan beceriler ortaya çıkacak.
Şimdi maçla ilgili biraz da bilgi vereyim. İki takımda 10'ar kişi oynuyor. Evet. Sezer 80. dakikada Taha da maçın bitimine çok az bir kala. Taha ikinci sarı karttan, Sezer Antalya Spor'da o doğrudan kırmızı karttan pozisyonla doğru orantılı taban girişi vardı. Evet. Hakem doğrudan kırmızı kart gösterdi. Ama tabii Samsun Spor bu avantajı kullanamadı.
Kullanamadı.
Çünkü Taha çok gereksiz bir
üst
sarı kart gördü.
İki
evet,
peş peşe faul yaptı. İki kontrolsüz faul ardından kırmızı kart gördü. Tabii şimdi burada acaba bu dakikalarda futbolcuların oksijeni azalıyor da düşünmeleri mi yeterli olmuyor? Yani yaptığı ilk harekette, ikinci hareketinde sarı kart olduğunun bilincinde zaten olması bilinç, gereken evet. Bir futbolcu. Yani Samsun'da, Samsun Spor'da yıllardır oynayan, başarısında da katkıları olan bir futbolcu. Ama dediğim gibi oksijen azalıyor da düşünme gücü mü düşüyor? Ondan kaynaklanan fauller mi acaba?
Buna tabii ki itirazımız olamaz ama maçın o bölümünü izledik. Yayına girmeden önce televizyon aracılığıyla TRT Spor veriyor. Belki meraklı olanlar için son anla uzatma dakikalarında izlemek isteyebilirler diye söylüyorum. Çok gereksiz bir faul yaptı çünkü Taha rakibini Diarra'yı tutarken onun önünde zaten iki tane oyuncu vardı. Yani evet. Onu geçse bile barajda karşılaşacak. Hani elini kolunu sallayarak gitme durumu yok. Zaten öyle bir durum olsa o da doğrudan kırmızı kart olurdu. Evet. Ona da gerek yok. Şimdi uzatma dakikaları oynanıyor. Bizi yurt dışında dinleyen ve memleket hasreti çeken Samsunlar ve Antalyalılar için özellikle bu bilgileri de aktarmış olalım. Tansu abi şimdi aslında tabii ki bu bir gündem.
Evet.
Bir gündem yoğunluğu var. Gerek sporla ilgili gerek futbolla ilgili. İkinci gündem yarın Barcelona Juventus Şampiyonlar Ligi finali var. Ama finalin tadı kadar Cüneyt Çakır'ın o maçı yönetecek olması elbette ki bir veri. Onu konuşmalıyız.
Tabii.
Türkiye Kupası'nı
konuşacağız.
Galatasaray 2 kupa kazanmış oldu.
Evet.
Onun üzerine biraz yorum yapmalıyız. Ama Galatasaray sadece kupa kazanmakla da kalmadı. Bir Hamzaoğlu
ismini kazandı.
Yani onun üzerine biraz konuşmamızda fayda var diye düşünüyorum.
Tabii.
Demeçler veriyor ama şöyle söyleyeyim. Şimdiden çok kısa bir giriş yapayım ona Tansu abi. Bugüne kadar bizim tanık olduğumuz teknik direktör profilinin dışına çıktı Hamdan Doğulu. Hem de şöyle söyleyeyim tahminler ötesinde çıktı yani.
Evet.
Sadece başarıyla da özetlenemez bu.
Şimdi bir kere Galatasaray takımına geldikten sonra Hamza Hamzaoğlu'nun Hamza diyoruz çünkü hep maç anlatırken evet. Hep Hamza diye
futbolcunun
anlattığımız
çok
için.
Bildiğimiz, ben de çok yakın dostumuz.
Için, evet. Hamza Hoca'nın bir kere futbolcularla iletişimi çok önemliydi. Onu çok iyi sağladı. Ve de onları çok iyi yönlendirdi. Onların duygularına hitap etmeyi, onların duygularını anlamayı başardı. Bu başarı da tabii ki takımda bir takımdaşlık, arkadaşlık duygusunu oluşturdu. Ve Galatasaray takımı öyle veya böyle iyi de oynasa, kötü de oynasa en azından çıktı sahaya, mücadele etti. Yenik duruma düştüğü maçları bile kazanmayabildi. Bunda tabii ki teknik direktörün payı çok büyük. Bir kere her şeyden önce dil birliği var.
Evet.
Kültür birliği var. Evet. Kafa birliği var. Ya bu çok önemli. Şimdi hep yabancı teknik direktör diyoruz. Ama bir yabancı teknik direktörü gönderip bir Türk teknik direktörle bir Galatasaray takımı iki kupa kazanıyorsa bunda tabii ki bir marifet var demektir.
Bak, bunu yine konuşmaya devam edelim. Tansu abi şu anda Ali Kunak stüdyoda değil ama telefon attığında.
Evet.
Ali Kunak merhabalar, iyi akşamlar.
Merhaba, iyi akşamlar.
Havaalanındasın galiba değil mi?
Evet, doğrudur.
Evet, biz geçen hafta senin gitmene izin vermemiştik. Niye gittin? diye.
bunun hesabını vereceğiz ayrıca. Tamam, iyi akşamlar, kolay gelsin.
Tamam.
İyi akşamlar sevgili Ali.
Şimdi fazla da senin dikkatini dağıt ya da uçak takip ediyorsun tabii.
Evet.
O yüzden hemen soralım. Şimdi önce senin duygularını alayım kişisel olarak. Sonra da Cüneyt Çakır'ın yarın neler yapabileceğine ilişkin öngörülerini alayım.
Evet, öncelikle gerçekten heyecanlı olduğumu belirtmek istiyorum. Çünkü bu tür bir olay, Şampiyonlar Ligi finalinin bir Türk hakeminin yönetmesi benim jenerasyonumdaki insanların bir daha göremeyeceklerini düşündüğüm bir olay. Bundan dolayı da bu maçı yarın canlı olarak seyredip orada Cüneyt'e enerjilerimizi göndermenin heyecanı ve mutluluğu içerisindeyim. Tüm Türk insanların, Türk milletinin de Cüneyt'e bu konuda dualarını ve pozitif enerjilerini göndermesiyle onun da bu maçın içinden alnının akıyla çıkacağına yürekten inanıyorum.
Nasıl bir maç olabilir sence hakemlik açısından tabii ki?
Hakemlik açısından şöyle, Yunus Erik takımında daha önce defalarca maçlarını yönetmiş bir hakim.
Evet.
Özellikle her iki takım futbolcuları da Cüneyt'i çok yakından tanıyorlar. Aslında zaten dünya tanıyor da. Ama bunlar daha önce birkaç kez her ikisi de sahada birlikte olmuş. Onların maçını yönetmiş. Hem Juventus hem de Barcelona. O yüzden oyuncular Cüneyt'i tanıyorlar. Cüneyt oyuncuları tanıyor. Bu nedenle yarın her iki takımın oyuncularının Cüneyt de fazla ilgilenmeden tamamıyla kendi oyunlarına konsantre olacaklarını ve daha önceki maçlardan edindikleri tecrübeyle Cüneyt'e büyük bir güven duyarak maça başlayacaklarını düşünüyorum. Maçın da ilerleyen dakikalarında belki atmosferin yükselmesi, skordaki gelişmeler maçın gidişatını, tansiyonunu yükseltebilir. Ancak bu tür durumlarda Cüneyt'in olaya müdahale etme gereği duyacağını düşünüyorum. Onun haricinde Cüneyt'in fazla oyuncularla muhatap olmadan sadece kuralları uygulayarak bu maçı tamamlayacağını düşünüyorum.
Peki Ali Kunak, şimdi favori aradığımız zaman Barcelona takımının kağıt üzerinde favori olduğunu görüyoruz. Yani yorum yaparsak da pek çok bunu...
Tabii bahisler şu anda öyle görünüyor.
Buna gerekçe bulabiliriz. Pek çok gerekçe bulabiliriz. Ama bu durumda Juventus takımının Cüneyt Çakır üzerine oynayarak bir başka boyutta kendisine denge ya da avantaj sağlama isteği olabilir mi? Yani bu Cüneyt Çakır'ı zor duruma sokabilir mi sence?
Şimdi bakın, iki takım da Akdeniz ülkesi insanları takımları. Bizim hakemimiz de Akdeniz ülkesi insanı. O yüzden ne olursa olsun insanların o baskınlık, baskı yapma istekleri ve karakterleri karşı taraf tarafından son derece sıkı bir şekilde algılanıp hemen karşı tedbirleri alınabilecek türde takımlar karşılaşacak diye düşünüyorum. Niye derseniz herkes birbirini biliyor, tanıyor. Tabii ki şimdi bu çok büyük bir olay. Şampiyonlar Ligi finalinde galip gelmek. Juventus kağıt üzerinde biraz geride dursa gibi görünse de aslında çok da şey değil. Yani Barcelona'dan %100 favorisi değil bence maçın. Yarın bence maçta değişik sonuçlar da olabilir diye düşünüyorum. Ama burada Cüneyt'in üzerinde eğer Juventus'lar bir tahakküm ya da baskı, senin biraz önce bahsetmiş olduğun baskı kurma gibi bir düşünceleri olursa Cüneyt de hemen buna karşı gereken tedbirleri alacaktır diye düşünüyorum.
Evet, bu İspanyollarla İtalyanların çok eski yıllarda maçları çok gergin geçerdi, ben hatırlıyorum. Biraz önce de senin vurguladığın gibi sevgili Ali, Akdeniz ülkesi iki takımda ama giderek tabii bunlar aşındı artık. Futbol daha bir oynayanlar daha bir dengeli hale geldi. Az önce Lütfü Özel'in bahsettiği gibi Juventus'un Cüneyt Çakır'ın üstüne oynaması bence düşünülebilir. Hele maçın gidişatı biraz daha lehlerine dönerse. Yani İtalyan futbolunu biraz farklı düşünmek lazım diye aklıma geliyor benim.
Çok rahat faul yapmak isteyen, evet, ve o faulleri yaparken de hakemleri baskı altına almayı başarırlarsa, evet, rahat rahat bu işi yapan, dolayısıyla rakip açısından da sıkıntı yaratan bir durum olabilir bu. Evet. Ne dersin Ali Kınak?
Evet, %100 katılıyorum sizin dediklerinize de. Ama bunu burada ne olacağını ilerleyen dakikalarda maçın gidişatıyla görebileceğiz. Ama bu dediklerinizin her hepsi de olabilir, hiçbirisi de olmayabilir diye düşünüyorum.
Evet, süper bir cevap oldu bu. Çok etkilendim doğrusunu istersen. Ama şöyle diyeyim, sen şunu demek istiyorsun. Şunu demek istiyorsun, ben anlıyorum.
Yani yastığında hafif bir ter antrenmanı yaptı.
Evet.
Reglaman gereği her iki takım gibi. Stada gidişinde ve gelişinde orada tabii Berlin'deki Türk vatandaşlarının sayısı yansınamaz düzeyde. Cüneyt'e de hayli yakınlık ve ilgi göstermişler. Bundan da olağanüstü büyük mutluluk duymuş.
Onun, evet. Babası Serdar Çakır da yanılmıyorsam Futbol Federasyonu'yla birlikte maçı izleyecek değil mi?
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören kendi özel uçağını tahsis etti bu maç için. Ve yanına Cüneyt Çakır'ın babası Serdar Çakır'ı Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu ve federasyon üst düzey yetkilerini alarak onlar da şu anda havadalar, Berlin'e inmek üzereler diye düşünüyorum.
Sevgili Ali, şimdi bizim jenerasyon bir daha göremez diye bir cümle kullandın, hatırlıyorsun değil mi?
Evet.
Şimdi peki hakemlerin, sizin jenerasyon hakemlerinin Cüneyt Çakır'ın bu finali yönetmesiyle ilgili yaklaşımları, görüşleri, düşünceleri olumlu ya da olumsuz neydi?
Tansu abi, sorunuzun tamamını anlayamadım.
Bizim jenerasyon bir daha göremez dediniz bir finali, Şampiyonlar Ligi finalini. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet.
Neyse.
Hat kesildi herhalde.
Alo.
Şimdi Ali, duydun mu? Tekrar soruyorum.
Abi ikinci cümle itibariyle algılayamadım yine. Bir kesiklik oldu ya.
Bizim jenerasyon bir daha böyle bir Şampiyonlar Ligi finali göremez dedin. Hatırlıyorsun değil mi?
Evet.
Şimdi peki sizin jenerasyon Cüneyt Çakır'ın bu maçta görev almasını nasıl yorumladı? Olumlu, olumsuz yaklaşımları ne oldu?
Şimdi ben Cüneyt'in hakemliğindeki yöneticiliğin ve ona katkılarımla olağanüstü büyük gurur duydum ama ancak senin kastetmek istediğini anladım ben. Bizden bir önceki jenerasyon, şu anda belki de bazı kanallarda yorum yapanlar ya da bazı gazetelerde yazı yazanlar için bu kadar samimi düşündükleri konusunda tereddütlerim olduğunu söyleyebilirim.
Peki Ali Kunak, seni daha fazla meşgul etmeyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Sana iyi yolculuklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
Bir kusura bakmayın ama seyircileriniz, dinleyicileriniz takdir edecektir ki geçerli bir mazeretim var. Önümüzdeki hafta bu gururu ve sevinci canlı olarak yaşamış bir kişi olarak sizlerle birlikte olmak istiyorum.
Tamam. Cüneyt Çakır'a da başarı diliyoruz. Bizim aracılığımızla iletirsen.
Bu arada tabii ben özel bir dostluğum var Cüneyt'le, biliyorsunuz. bugün konuştum kendisiyle. Buradan da aslında bunu söylenmez ama bu son derece önemli maç öncesi olduğu söylüyorum. Bütün Türk insanlarının duasını ve başarı dileklerini bekliyoruz sevgili Cüneyt.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol
Ali Kınay. İyi akşamlar. İyi yayınlar.
İyi akşamlar.
Tansu abi, bu konuya biraz devam edelim.
Edelim.
Senin sorduğun soruyu açalım.
Açalım.
Daha doğrusu. Şimdi o jenerasyonun önemli bir kısmı, şu anda önemli bir kısmı, kelimenin tam anlamıyla çatır çatır kıskançlıktan çatlıyorlar şu an. Bu bir kesin.
Evet.
Yani üstelik önemli isimler de var bunların içerisinde. Eski hakemler de var, mevcut hakemler de var.
Evet.
Yani bunun böyle olmaması gerektiğini biz söylesek de onlar bu duygudan vazgeçmeyecek.
Vazgeçmeyecek. Belki de bu kamuya açık mesleklerde bu tür kıskançlıklar, çekemezlikler, dedikodular olacaktır diye düşünüyorum. Ama herhalde UEFA'da böyle düşünenlerle aynı kafada değil ki, Cüneyt Çakır'ı getirdi, bir yere koydu.
Evet.
Ve de bunu hak etmiş ki oraya getirdi, koydu. Yani sadece Cüneyt Çakır değil, yanındaki yardımcıları, Tarık 5. 6. hakem, tabii Hüseyin Göçek, Barış Şimşek, tabii.
Evet,
yani bir çizgiyi yakalamışlar yahut çıtayı yükseltmişler ki onlar bugün ya da yarın o finalde düdük çalacak, bayrak sallayacaklar.
Bu konuyla ilgili yine benim söylemek istediğim, görüşünü merak ettiğim konu var. Ama bu arada Antalya Spor, Samsun Spor Süper Lig'e yükselme finalinin uzatmasının ilk yarısı sona erdi. Uzatmada Antalya Spor 2-1 önde kapadı. Oğuz'un attığı golle, o da uzaktan kalecinin,
evet, biraz da kalecinin şansızlığı, hatası, dikkatsizliği, hepsi bir araya geldi.
Evet, şu anda Antalya avantajlı ama daha oynanacak bir 15 dakika, evet, daha var. Onu da yayınımız içerisinde muhtemelen aktarırız. Şimdi Cüneyt Çakır meselesinde şöyle bir incelik var tabii ki. Hani Ali Kunak buradayken de geçen hafta ve haftalar, daha önceki haftalarda konuştuk.
Evet.
Şu, ama yeni bir başka bir açıdan ilavede bulunacağım. Şimdi bu hakemin böyle bir finale atanmasıyla ilgili süreç, bu 3-4 maçı çok iyi yönetti, hadi bu tam oraya da yakışır bir süreç olabilir
değil
mi?
Değil tabii, değil.
Colina denilen tabii adam, yani tabii, dünya FIFA bünyesinde hakemliğin, UEFA'yı saymıyorum sadece, FIFA bünyesinde hakemliğin en üst düzeyde icrasını yapmış birisi onu sabah akşam takip ediyor Tansu abi. Ve her maçını, her sürecini, biz, evet, kamuoyunun bilmediği pek çok antrenmana gidiyor.
Tabii.
Pek çok çalışmaya gidiyor ve sürekli oradan bilgileniliyor, sürekli oradan bilgi aktarılıyor, sürekli oradan talimat aktarılıyor, şöyle yap, böyle yap vesaire filan diye başka bir çalışma yapıyor. Şimdi şu Antalya Spor, isim vereceğim, hiç sakıncası yok. Adana Demirspor karşılaşmasında hakem Hüseyin Göcek, bizim FIFA kokartlı hakemimiz. Şimdi ona bir bakacaksınız, bir de Cüneyt Çakır'a bir bakacaksınız. Evet. Yan yana da koyacaksınız. O zaman ne diyeceksiniz?
Evet.
Yani tanımlaması olur mu?
Tabii, şimdi Cüneyt Çakır bir kere 2010 Dünya Kupası'nda,
evet,
sinyali
üç
verdi.
3 tane maç yönetmiş.
Evet.
Tansu abi,
orada
3 tane.
Hem
yarı final.
Cüneyt Çakır sinyali verdi, hem FIFA ona sinyal verdi. Yani biz senin arkandayız, senin performansını beğeniyoruz, senin bir yerlere geleceğine inanıyoruz dedi. Onun karşılığında da işte UEFA'da o paralellikte düdüğü teslim etti final karşılaşmasına.
Ben Ali Kunak aracılığıyla Cüneyt benim de pek çok gazeteci gibi, tabii zaman zaman hepimizin diyalog kurduğu, konuştuğu
kardeşimiz tabii.
Evet, evet, öyle. Ondan aldığım bir şey, her maça, haber olarak da gazetemde yazdım bunu, her maça bir hedef, her maça bir final, her maça, evet, en son maçımmış gibi hazırlanıp çıkıyorum diyen bir arkadaştan bahsediyoruz. Şimdi böyle bir bakış açısından, böyle bir mantıktan ne çıkabilir başka? Öyle, evet, değil mi?
Başarı çıkar. Tabii şimdi bir hakemin de sporcu gibi, sadece futbolcu değil, herhangi bir sporcu gibi, işini seven, mesleğini seven, mesleğinde başarıya ulaşmak isteyen bir sporcu gibi hakemin de kendine iyi bakması, evet, antrenmanını yapması, futboldaki oyun kurallarındaki yenilikleri izlemesi, futbollu rakipleri tanıyarak nasıl oynadıklarını, futbolcuların özelliklerinin, tabii, ne olduğunu hepsini gözlemesi ve de analiz etmesi, hatta bir yerlere not yazması lazım. Yani bir takımın sağ beki çok tekme mi atar, sol bek adamı kaçırırsa çelme mi takar, stoper topa çıktığı zaman santraforumu ezer, bütün bunları çözmesi, bilmesi, analiz etmesi gerekiyor. 2-2 oldu bu arada karşılaşma.
Onda, evet. Evet.
Şimdi bir finale yakışır bir mücadele evet. oluyor ama Samsun Spor Antalya
Spor'a şöyle dağınık, dengesiz, karmakarışık oynuyorlar ama yine de goller de takip evet. geliyor. Evet. Şimdi biraz da kondisyondan düşmeye başladığı
tabii,
için
tabii şimdi dayanıklılık,
daha kolay goller gelecektir diye evet. düşünüyoruz. Evet.
Şimdi bu
iyi bir takip.
Evet, savunma oyuncularının duran toplarda özellikle adama bakmaları gerekirken topa bakıyorlar.
Evet.
Adamı kaçırıyorlar.
Takip et, oyuncu takip
tabii
etmiyor.
Şimdi hücum oyuncusu topa bakar, savunma oyuncusu adama bakar. Evet. Şimdi mesela o konuya geleceğiz. Galatasaray'ın Burak'la attığı ilk gol müydü, ayağına çarptı gol oldu.
Evet, evet.
Bak herkes topa bakıyor. Burak arkada bomboş.
Evet.
Halbuki savunma oyuncusu,
şey
savunma oyuncusu adama bakacak. Evet. Hücum kaçırdılar. Oyuncusu topa bakacak. Burada da aynı şey oluyor.
Evet, bu arada NBA'da yükselen form grafiğini hem bu yarı final hem de bu final karşılaşmasında
evet.
devam ettiriyor. Ona da ayrı bir tebrik mesajı da yollamış olalım ama daha maç bitmedi.
Tabii,
devam
maç
ediyor.
Maç bitmedi. Daha çok şey olabilir.
Evet, şimdi şu bilgiyi de vereyim. Bu Cüneyt Çakır meselesini kapatalım. Hamza Hamdoğlu ve Galatasaray meselesini konuşacağız ama araya şu FIFA konusunu da sokacağım.
Evet.
Şöyle diyeyim, bu UEFA'nın sitesine bir röportaj vermiş Cüneyt Çakır. Kısa bir röportaj ama bugün o kamuoyuna yansıdı. Şunu ifade etmiş, çok sevimli bir ifade bu. Çok heyecan duyduğunu, yani öyle hani sıradan, zaten sıradan olamaz da. Ama o
mümkün değil tabii.
Soğukkanlılığın ötesinde bir heyecan duyduğunu, sahaya çıkma anını büyük bir heyecanla beklediğini. Evet, biraz önce Ali Kunan da söylediği gibi halkın, Türk halkının da kendisinin iyi dileklerini yollamasını söylediğini oraya anlatmış. Ona da biz şimdi buradan başarılar
peki,
dileyelim.
Peki şunu kaçırdık mı diye merak ediyorum. İsmi açıklandıktan sonra hem İspanya basını hem İtalya basını, spor basını nasıl yaklaştı? Onu hiç konuşmadık galiba.
Biz konuşmadık ama bu konuyla ilgili belki biraz bilgi verebilirim.
Tabii.
Çünkü takip ettim bu süreci.
Evet.
Şöyle söyleyeyim. İki tarafında ön yargılı bir bakış açısı yok.
Ha, güzel.
Hatta Almanya'da bulunan başka takım oyuncuları, başka takım yöneticileri ya da başka takımın antrenörleri vesaire evet. gibi bunların röportajlarını okudum ya da dinledim bugün. Onlar da bir pozitif bakış açıları var. Yani Cüneyt Çakır'a karşı her ne kadar o İngiliz lobisinin vesairenin ortaya çıkarttığı bazı sıkıntılar var gibi tabii. görünse de Colina onun yanında, arkasında ve Colina görev yaptığı sürece bu iş devam edecek. Ama esas bomba ne biliyor musun Tansu abi? İçeride sadece eski hakemler ya da kendi hakem arkadaşları değil, hakemliğin yöneten yani MHK'nin de onu koruma, savunma ve lobisinin yapılması konusunda başka türlü sıkıntılar yaşadığını da biliyoruz.
Evet.
Bunları Ali Kunan'a söylettiririz bir dahaki hafta.
Tabii bir de şimdi Colina'nın ismi geçince bir usta çırak meselesinde ustanın mükemmel olması çırağın da gelişmesi tabii. açısından çok önemli tabii.
Ya şimdi Colina şunu diyorsa aferin evladım hani bizim deyişimizde dediğinde Cüneyt Çakır için bu zaten bir iştir yani
i̇ştir,
sonuçta
tabii,
olumlu
tabii.
bir iştir.
Evet.
Şimdi onun hedeflerinden birisi halloldu. İki hedefi var yakın gelecekle
evet.
ilgili. Hem Dünya Kupası finali yönetmek hem Avrupa Şampiyonası finali evet. yönetmek. İkisini de umarız yönetir.
İnşallah.
Ama buradaki performansı
tabii,
önemli.
Bu çok önemli işte tabii. Aynı şeyi ben de söyleyecektim.
Avantajlı ama Tansu abi. Yani dediğim gibi belki Barcelona pat pat hemen iki tane gol atacak. Rahatlar. Olur, o da olabilir.
Tabii bir de Barcelona'nın oynaması şans. Çünkü Barcelona takımı pas yapmayı, top çevirmeyi, çok topla oynamayı falan seviyor. Dolayısıyla çok fazla Cüneyt'i üzecek bir şey Barcelona açısından gelmez de. Onların topla çok oynaması Juventus'ları kızdırıp işte o az önce de söylediğimiz gibi biraz sert oynama teşebbüsleri ortaya çıkabilir.
O zaman o maçı da konuşalım. Aradan çıksın. Yani Barcelona-Juventus Şampiyonlar Ligi finalini yarın
evet.
oynayacaklar. Tabii ki baskın bir Barcelona belki beklenebilir önce. Ama İtalyanlar da aslında sabırlı oynarlarsa...
Sabırlı oynarlarsa ve de bozabilirler de.
Bozabilirlerse. Nasıl yani, bozacaklar? Orta sahada şimdi, bozacaklar.
Orta sahada bozacaklar. Belki çok yakın adam adama oynayacaklar. Dip dibe oynayacaklar. O pas trafiğini ortadan kaldırmak için bir mücadele verecekler. Tabii ki her iki teknik direktörün bir oyunla ilgili analizleri olmuştur, görüşleri olmuştur. Kendi zaaflarını, rakip takımın güçlerini ortaya koyup sahaya bunu nasıl yansıtacaklarını hesabını yapacaklardır.
Evet, ama şu Barcelona'nın hani şu Messi, Suarez, bir de Brezilyalı oyuncuları vardı.
Evet, Neymar.
Neymar'la beraber üçlünün yani rakip kim olursa olsun hani bacaklarını titretmemesinin imkanı yok. Evet.
Şimdi bir de tabii Barcelona'nın özelliği şöyle. Barcelona'da 3-5-2, 4-4-2, 3-2 falan bir sistem yok yani. Herkes santrfor oynuyor, herkes orta saha oynuyor, herkes savunma oynuyor. O açıdan Juventus'un belki o rakibi çözme açısından zorlanacağını düşünebilirim.
Ama aynı şeyi Real Madrid için de düşünebilirdik değil mi? Real Madrid de kağıt üzerinde favori görünen bir mücadeleyle elendi aslında. Şimdi, ama kağıt üstündeydi tabii.
Kağıt üstünde ama Real Madrid'in belki yıldız futbolcuları, iyi futbolcuları var ama var, teknik tabii kapasiteleri Barcelona kadar iyi değildi. Yani evet. Barcelona'nın teknik kapasitesi, sahaya yerleşmesi, pas trafiğinin mükemmel yüzde oranının çok yüksek olması Barcelona takımının en büyük özelliği. Ama Real Madrid'de bu teknik kapasite yok. Belki dayanıklılığı daha iyi ama teknik kapasitesi Barcelona takım olarak Barcelona kadar iyi değildi.
Tabii onlar Ronaldo üzerine yani yoğunlaşmış. Bütün topların bittiği, onun yapacağı bir işle sonuç evet elde etmek isteyen bir takım görüntüsü.
Şimdi Barcelona'ya baktığımız zaman Iniesta diye bir adam evet var. Neymar var, Messi var, Xavi var. Yani dolayısıyla hayır,
onların hepsini sayarız da zaten bu üçgen şey gibi, şeytan üçgeni gibi. Evet. Buradan çıkmak çok zor. Bir de evet, yani ilginç olan değil, vaka bu tabii. Onların karşısında rakibin hiçbir şeyi yok. Bir ürkütücü yanı yok yani. Kimle yani oynarlarsa evet oynasınlar, ezer geçeriz diye bakan bir evet takım. Evet. Bu kağıt üzerinde bir Barcelona favorisi, Barcelona'nın favori olduğunu gösteren bir iş evet gibi ama tabii ki hep beraber göreceğiz tabii bunu. Şimdi Galatasaray'ı bitirelim Tanrı abi. Evet. En çok dikkatimi çeken Hamza Hamzoğlu meselesini tamamlayalım. İşlerden birisinin dün akşamleyin, dün basın toplantısı yaptı. Orada dedi ki Hamza Hamzoğlu, bir de akşamleyin TRT'ye bağlandı. İki yerde evet ayrı cümleleri var. Biri şu: Prandelli'ye de teşekkür ederim, Mancini'ye de teşekkür ederim, Fatih Terim'e de teşekkür ederim. Bu takımın ben alana kadar verdikleri hizmetlerden dolayı. Tabii. Dün akşamleyin de yine TRT Spor'da Ersin Düzen'in sorularını cevaplandırmıştı. Orada da dedi ki, ben dedi rakip Fenerbahçe ya da başka kim olursa olsun şampiyon olursa onu alkışlarım dedi.
Buna Akhisar da zaten yaptı.
Yaptı.
Tabii.
Şimdi nasıl yorumlamalıyız bunu Tansu abi? Biraz sen bir şeyler söyle.
Şimdi bence Hamza Hamzoğlu bütün Türk teknik direktörlerine bir mesaj verdi. Yani bizim teknik direktörlerimiz her maçtan sonra şöyle konuşurlar. 3-0 yenilmişlerdir. Rakibe pozisyon vermedik derler. Evet. 3-0 nasıl yenildin? Ya da hakemdedir kabahat. Onun için teknik direktörlere bu mesajın verilmesi, Hamza Hamzoğlu tarafından bu mesajın verilmesi, bundan sonra şapkalarını önlerine koyup nasıl konuşacaklarını, o düşüncelerini nasıl geliştirerek yansıtacaklarını veren bir mesajdır bence.
Kompleks yok, bir
havaya girme yok.
Havaya girme yok. Şimdi Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, eski teknik direktörü artık, o en son maçtan sonra yaptığı açıklamada Galatasaray'ın nasıl şampiyon olduğunu biliyoruz. Nasıl, ne de bize karşı nelerin yapıldığını biliyoruz. Şimdi böyle bir bakış açısıyla ezeli rakibinin teknik direktörünün bakış açısı.
Tabii, çok
nasıl kıyaslayacağız?
Tabii yani işte burada bir eğitim farkı mı var, kültür farkı mı var? Yönetimlerin teknik direktörlerden bekledikleri mi var? Yani bu çok da bir tartışmaya açık. Bir de tabii İsmail Kartal'ı şöyle hoş görebiliriz. Şampiyonluğu kaybetmiş bir teknik direktörün feveranı olarak, isyanı olarak, sitemi tamam olarak da
bir de haklı olduğu bir şey yer daha var. Tansu abi sözünü kestim. O da bir silahlı saldırıya uğradı tabii Fenerbahçe.
Tabii,
onun da getirdiği bir infial
çok,
var.
Tabii o çok üzücü ve müthiş futbolcuların yani bütün toplumun moralini bozan bir olay o yani.
Failini niye bulmadılar hala onu da merak ediyorum. Failleri ya da bilmiyorum.
Yani şimdi o mesela öyle bir avcı işi gibi gelmedi bana.
Çok profesyonel bir işti yani öyle tabii olduğu çok aşikar. Ama sonuçta Fenerbahçe eğer bir şeyden şikayet edecekse bu noktada tabii %100 ki haklı olduğunu evet. mutlaka hakkını vermeliyiz. Ama şöyle söyleyelim, iki kupalı yeni yönetimli bir Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi sürecinin de tabii ki biz başarılı olmasını mutlaka gayet temenni tabii, ediyoruz. Gayet, tabii. Fakat transfer yapmaları gerekecek o vesaire çok, gerekecek. Tabii. O da ayrı bir konu.
Şimdi Hamza Hamzoğlu için de Şampiyonlar Ligi bir başka sınav, bir başka deneyim, bir başka hayat görüşü getirecektir.
Şüphesiz.
Yani tabii ki gönül, ben yani Galatasaray taraftarı değilim. Ben Türk teknik direktöründen, Türk futbolcusundan yanayım. Hamza'nın da, Hamza Hamzoğlu'nun da Galatasaray'ın başında kalmasından yanayım.
Evet, 3 yıllık da bir anlaşma evet. konusunda el sıkışmışlar, tokalaşmışlar.
Evet, yani evet. dediğim gibi o Şampiyonlar Ligi onun için büyük bir deneyim, büyük bir okul, büyük bir aşama olacaktır.
Öyle diyelim. Şimdi bir de Beşiktaş meselesi var. Tansu abi, Beşiktaş hem bir yandan statla uğraşıyor, bir yandan genel kurul problemiyle uğraşıyor. Ama bir yandan da işte transfer yapmak evet. istiyor vesaire. Şimdi bu konuyu biz konuşacağız ama Vatan Gazetesi'nin tabii. Beşiktaş muhabiri Erdal Cömert arkadaşımız bize biraz daha perde arkası ve detay anlatacak tahmin ediyorum. Erdal merhabalar.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Erdal, şimdi gazetelere yansıyan şu var. Hani transfer şu bu falan var ama yönetim arasında ciddi bir çatışma, tırnak içine almıyorum bunu, aleni söylüyorum, varmış gibi görüntü var. Sence nedir bu? Geniş bir soru oldu ama herhalde ne demek istediğimi de anlatabilmişimdir. Yani başkanla bazı yöneticiler arasında...
Bu tamamen yetki tartışması, yetkinin paylaşımı ile ilgili bir konu. Biliyorsunuz bazı şeyler zora girdiği zaman kimin üzerine sorumluluk alacağı çok zor bir durumdur. Kime sorumluluk vereceğiz çok zor bir durumdur. Şimdi bir yapılanma kurduğunuz zaman o yapılanmada görevi teslim edip ardından sonucu nasıl doğrulacağına bakarsınız. Nereye doğru gittiğine bakarsınız. Ne yazık ki Beşiktaş o kadar çok sorunla uğraşıyor ki bu kadar sorunun içerisinde bir türlü bu sistemi gerçekleştiremedi, yapamadı. Kimin neyi yaptığı, neyi yaparken ne kadar başarılı olduğunu her zaman sorun olarak önünde buluyor Beşiktaş. Bu da ne yazık ki gündeme yansıyor.
Yani tabii oldukça da felsefi bir bakış açısıyla durumu değerlendirdi evet, ama biraz daha somuta.
Somuta. Ya direkt girmek istemedim. Evet, Ahmet Nurçebi bu.
Tamam, somuta indirelim. Tamam.
Tamam, somuta girelim. Ahmet Nurçebi Beşiktaş'ta çok önemli bir noktada.
Evet.
Çok sorunu çözebilecek durumda ve güçte. Ama sonuç itibariyle orada o kulübün başkanı var. Fikret Orman.
Evet,
bazı şeylere Fikret Orman bir yere kadar müdahale edilmesini istiyor. Onun üzerinde müdahale edilmesini istemiyor. Mesela transfer konusunda.
Evet.
Transfer konusunu her şeyi Ahmet Nurçebi'ye bırakırsanız bu kulüp çok zor. İnanın bana çok zor transfer yapar. Neden biliyor musunuz?
Neden? Evet, çok merak ettim.
Ahmet Nurçebi'nin şöyle bir bakış açısı var. Kesinlikle ve kesinlikle 1 lira dahi fazla para vermek istemiyor. Onun gözündeki değeri neyse o parayı vermek istiyor. Veya onun istediği gibi olmasını istiyor. Ama bu biliyorsunuz futbol piyasasında çok kolay bir şey değil. Bazı tavizlerin verilmesi gerekiyor. Bazı hak edişlerin üzerinde de piyasanın gitmesi gerekiyor. Farklı bir tarzı var Ahmet Nurçebi'nin. Ne yazık ki böyle bir sistem, böyle bir yapısı var Ahmet Nurçebi'nin. Fikret Orman'a baktığınız zaman onun sistemi daha farklı. Ve bunun karşılığında başarının gelip gelmeyeceğini garanti edemiyorsunuz ki. Yani biz devre arasında yaşadığımız olayları bir şey bilse, Beşiktaş camiası bilse inanılmaz. Beşiktaş camiası devre arasında scout sisteminin önerdiği iki tane futbolcuyu aldı. Bu iki futbolcudan da yararlanma olayı %1.
Evet. Peki burada...
Oysa genelde takımlar devre arasında yaptığı transferlerle şampiyonlukta adım atarlar. Bir adım öne çıkarlar. Yanlış mı düşünüyorum?
Doğru. Erdal, peki o zaman iki başlı yönetim gibi bir görüntü değil mi bu?
İki başlı değil.
Nasıl peki?
Karar verememek büyük sorun. Yani son noktayı koyamamak bir sorun. Fikret Orman'ın başında çok büyük var. Stat gibi büyük var.
Evet.
Fikret Orman stadı tamamen ve tamamen kendisi Umut Güner'le birlikte tamamlamak istiyor. En büyük hedefi bu. Bunun yanında işte bazı bölümleri bazı yöneticilere devretmiş.
Evet.
Ama bakıyorsunuz ki o yöneticilerin bu yönetim tarzı sonuca ulaştırmayacak Beşiktaş'a. Orada müdahil olmak istiyor. Her şeye müdahil olmak istiyor. Her şeyi elinde tutmak istiyor Fikret Orman. Her şeyde karar verici mekanizmanın tam ortasında olmak istiyor. Neden? Çünkü sorumlu o. Sonuç itibariyle her şey dönecek, dolaşacak. Fikret Orman'ın karşısında çıkacak. Bugün mali olarak sorumlu olan bir yönetici var kulüpte. Veya bu kulübün saymanı var. Bu kulübün saymanı bir tane yönetime bile girmedi son bir seneden beri.
Evet, bunlar önemli detaylar Erdal.
Yani.
Peki.
Böyle olduğu zaman burası çok büyük bir cirosu olan, yıllık planlaması olan bir kulüp. Yani büyük bir şirket burası. Yani burayı yönetmek öyle çok da kolay bir şey değil. İşte personelle ilgili büyük sorunlar var. Herkesin bakış açısı farklı. Evet. Kimisi diyor ki tamamen profesyonelleşelim, hizmeti satın alalım. Kimisi diyor ki yok hayır, hizmeti satın alarak olmaz. Mutlaka kadrolaşmamız gerekiyor. Bizim adımız satın aldığımız hizmet gibi kaliteli, satın aldığımız hizmet bizim kadromuzdaki insan gibi kaliteli olmaz diyor.
Peki bu o zaman genel kuruldan vazgeçtiler. Bir genel kurul yapıp istemediği kişileri tırnak içinde temizleyemez miydi Fikret Orman?
Ne olacak ki? Yani sonuca bakalım ne olacak? Yeni getirdiği insanlarla veya yeni yönetimi aldığı insanlarla aynı sonuçlara varabileceğine inanıyor musunuz?
Bilmem tabii ki. Sen içinde olduğun için eğer olumsuz yani, bakış açın varsa yok.
Yaptı
demek.
Bunu. Bunu yaptı.
Evet.
İlk seçildiğinde 2012'de olağanüstü seçimle geldiğindeki yönetim kadrosundan birçok isimle yollarını ayırdı Fikret Orman. Yeni isimler koydu, çalışabileceği isimler koydu.
O da sıkıntı oldu.
Yani bunun sonu yok ki. Buradaki dert Beşiktaş Kulübü'nün parasının olmaması.
Evet.
Ve döndürememesi. Tamamen bütün sıkıntı bundan kaynaklanıyor. Gelirleriyle giderleri birbirini karşılıyor. Tıkır tıkır yürüyorsa bu sorunların hiçbirisi çıkmaz.
Kimse de konuşmadı. Peki son sorum. Teknik direktörün kimin olması yakın şu anda?
İşte Şenol Güneş ile Mustafa Denizli arasında gelip gidiyorlar. Ama yönetimde çoğunluğu diyelim, ezgin çoğunluğu diyelim, karar aşamasına, oylama aşamasına geldiği zaman Mustafa Denizli dedi. Tabii Mustafa Denizli kabul eder mi, etmez mi? Evet, ben bu şartlarla Beşiktaş'ın başına geçerim der mi, demez mi? Mustafa Denizli'nin şartlarını yönetim kabul eder mi, etmez mi? Onu bilemiyorum. Onlar tamamen karşılıklı görüşmelerden çıkacak bir sonuç. Yani Fikret Orman'la ilk geldiği sene Mustafa Denizli'nin yaptığı görüşmelerinin yansımaları daha sonra gördü. Ne kadar doğru, kimi söyledi daha doğru onu bilemiyorum. Mustafa Denizli hiçbir zaman cevap vermedi bunlara ama Fikret Orman'ın zaman içerisinde söylemiş olduğu, telaffuz ettiği, Mustafa Denizli bizi sattı, parayı tercih etti dediği kelimeler duydum. Ben Mustafa Denizli'yi 25 yıldır tanıyorum, 30 yıldır sen de tanıyorsun. Bu kelimeye inanmıyorum ben mesela.
Evet. O zaman yani yine de iki teknik adam arasında gidip gelinen bir durumdan net olarak bahsedebiliriz değil mi?
Evet. Öyle tahmin ediyoruz. Tabii buradan sürpriz son 100 metrede alta kalıp boyun farkıyla
geçen olur mu?
Bir göğüsleyecek belki bir yabancı teknik direktör de olabilir. Yani bunun kararını verecek kişi Başkan Fikret Orman. Yani ben cümlelere takılan bir gazeteciyim. Mesela diyorlar ki işte biz yetkiyi başkana verdik. Zaten bu kulüp başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Sizin yetki vermenize gerek yok ki.
Erdal çok teşekkürler.
Rica ederim.
Sana iyi akşamlar diliyoruz.
İyi yayınlar.
Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakal. Evet.
Beşiktaş tabii başkanlık sistemi vardı. Demek ki yönetim kuruluyla başkan arasında bir uyuşmazlık, bir anlaşmazlık, bir
var.
Soğukluk var yani. Eğer onu, ben tek adamsam, ben buna karar verirsem diyorsa o zaman yönetim kurulunun bir fonksiyonu kalmıyor.
Evet. Şimdi Samsunspor Antalya Spor maçıyla ilgili bilgi verelim. 2-2 evet. Berabere bitti uzatmalarda. Samsunspor beraberlik golünü attı. NBA tarafından. NBA bir de ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Samsun Spor karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Ama artık ikinciyi uzatmanın son anlarıydı. O yüzden çok fazla etkili bir süreç olmadı bu. Penaltı atışlarına geçilecek. Onu da yayınımız içerisinde eğer tamamlanırsa sizlere aktaracağız. Şimdi Beşiktaş'ın aslında Fikret Orman'ın en büyük sorunu Tansu abi. Tabii ki Erdal Cömert biraz bahsetti ama şöyle bir türlü stadın yapımı için bulabileceği, elde edebileceği desteği ulaşamıyor.
Evet.
Onun aslında isteği söylediklerinin tam tersine devlet desteği. Yani Fikret Orman devlet desteği istiyor. Ama devlet desteği de verilmiyor.
Verilmiyor.
Yine de veriliyor yani. Hiç sıfır değil bu. Fakat onun istediği hızda, onun istediği miktarda olmayınca bu
evet.
işler aksıyor. Şimdi yükseklik sorunu sebebiyle...
Bir de o çıktı ortaya. Yani evet. O da enteresan. Yani eğer bir proje varsa, bir ölçü varsa...
Daha önce de bilinmez mi?
Onun üstüne çıkmanın anlamı ne? Yani ya bize bir şey olmaz mantığıyla hareket ediliyorsa o da yanlış tabii.
Biz bunu hallederiz mantığıyla belki bakmış olabilirler yani. Ama o biz bunu hallederiz mantığıyla da bitirilebilecek bir iş olarak gözükmüyor.
Ha şimdi belediye ısrar ederse ne yapacaklar? Orayı yıkıp tekrar mı yapacaklar? Ya evet. Da proje değişikliği olacak.
Şöyle proje değişikliği belki biraz zor olabilir ama muhtemelen yıkma ihtimali daha güçlü gibi Tansu abi. Çünkü fazla yüksek bir şey yok, problem yok. Ya da o direkler var. Evet. O direkler sökülecek belki. Şöyle bu süre uzatacak bir iş.
Tabii.
Şimdi habire Fikret Orman şimdi de diyorlar ki 20 Eylül'de biz bunu bitiririz. Ne yapalım? Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunalım. Futbol Federasyonu bizim ilk 3 maçımızı, ilk iç saha maçımızı deplasmana alsın. Evet. Öyle halledelim diyorlar süre kazanmak adına ama benim konuştuğum bu konuyla ilgili bilgisi olabilecek insanların önümüzdeki sezonun ikinci yarısına ancak yetişebileceği üzerine yani, hem fikirler.
Ben de 15 gün önce o stadın oradan geçerken çok da umutlu bir görüşe sahip olmadım işin açıkçası.
Mi?
Evet.
Zaten buna benzer düşünceyi söyleyenler çok fazla. Evet. Demek ki bu dikkat çekiyor.
Çekiyor yani. Itibariyle. Bir gelişmeyi görmek mümkün.
Evet Tansu abi şimdi penaltıları bir yandan takip ediyoruz ama futbolumuzu özellikle yakından ilgilendiren çok önemli bir gelişme oldu. FIFA'ya hala gelemedik. Belki onu da son ana yetiştirmeye çalışacağız. Şimdi Süper Lig AŞ kurulması ile ilgili bir proje vardı. O proje şu anda Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasında iyi niyet sözleşmesi olarak imzalandı. Ama bunun tam niyet olabilmesi için yasa değişmesi gerekiyor. Evet. Çünkü şu anda futbolun yönetimi yasayla Futbol Federasyonu'nun bünyesinde ve buna bağlı olarak da Kulüpler Birliği'nin hani esamesi yok. Sadece o dernek gibi bir şeyler söylüyor vesaire ama şimdi boyut değiştiriyor. Nasıl bir öngörüm var senin diye önce sana sorayım.
Şimdi ben bir kere böyle bir sonuç Futbol Federasyonu'nu devre dışı bırakacak.
Direkt ona gidiyor değil mi?
O zaman Futbol Federasyonu'nun anlamı ne olacak?
Milli takım yönetecek.
Profesyonel Disiplin Kurulu ne olacak? Tahkim Kurulu ne olacak? Yarın bu adını şu anda hatırlayamadım.
Disiplin Kurulu.
Kulüpler Birliği
evet.
Milli takıma karışmayacak mı? Karışacak.
Yani kağıt üzerinde karışmayacak görünüyor. Sadece Futbol Federasyonu'na ama şöyle hiçbir şeyin detayı şekillenmemiş.
Yani şekillenmemiş.
Sadece ve sadece iki tarafın futbolun yeniden şekillenmesi için bir teorik mutabakat içerisine girdiklerini anlıyoruz buradan. Ama şimdi çok büyük bir paradan bahsediyoruz tabii ki. Çok ciddi bir paradan. Ve Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ da diyor ki biz diyor 2007 için konuşuluyor aslında ama şimdiden imzalar atıldı.
Evet.
Biz 2007'de
yeni 2017'de.
2017 affedersin evet. Yanlış söylüyorum. 2017'deki ihaleyi şu andaki mevcut rakamlarının 1,5 en az yarım katı ya da 2 katına çıkartacağız diyor.
Evet.
Bu futbolumuz bu değeri gerçekten bulabilir mi acaba? Bir de işin bu yanı var.
Tabii futbolumuzun evveler şunu söylemek lazım. Futbolumuza harcanan paranın bir kere karşılığı yok. Yani hem kulüp bazında hem milli takım bazında hem de futbolculara verilen paraların karşılığı bence alınmıyor. Ama futbolumuz bu Kulüpler Birliği'nin yaklaşımıyla 2017'de düşündüğü fiyat eder mi etmez mi? O
yani
zor
bu
biraz.
400 küsür milyon dolardan bahsediyorsak.
Peki kim verecek bunu?
Diyor ki, demek istiyor ki en az yarı katıysa 700-750 milyon dolar vesaire gibi bir rakamdan bahsediyor.
Kim verecek bunu?
Bir de şu var, şimdi o toplantıda bütün kulüpler yoktu Tansu abi.
Evet. Fenerbahçe hiç yok mesela,
yok,
değil mi?
Trabzon'da yoktu ilginç bir şekilde. 7 kulüp yoktu ama bunların bir kısmı ya telefonla konuştuğunu söyledi Göksel Gümüş'le.
Doğrudur tabii.
Konuşmuş olabilir. Fakat bunun gerçekleşebilmesi için bütün kulüplerin imza atması gerekiyor. Yani birisi ben yokum derse problem çıkıyor. Tabii böyle bir noktada hani ben atmıyorum diyene nasıl attırırlar onu da bilmiyoruz ama bu arada penaltıları da takip edelim.
Evet. İlk penaltı Antalya Spor
atıyor.
Kullanacak.
Böylece naklen yayın gibi de.
Evet bu arada. Samsun Spor'da 53 numaralı Antalya Spor'da 53 numaralı formasıyla şu anda sırtını göremediğimiz için ismini söyleyemeyeceğiz de. Tabii şimdi bu Kulüpler Birliği ve Federasyon
evet.
Bence iki başlı yönetim.
Biz golü
yönetim.
Olmadığını söyleyelim. Evet.
Tabii biz golü söyleyeceğiz. Yani iki başlı yönetim olacak. Orada çok çelişkiler olacak, aykırı görüşler olacak. Evet, Antalya Spor penaltı vuruşunu golle sonuçlandırdı.
Bir de tabii şimdi şu da var. Naklen yayınlardan federasyon aldığı pay %10,5-11-12 o civarlarda bir rakamdı. Onu %4'e çektiler. Bu tabii ki Futbol Federasyonu'nun da gelirlerinin
düşmesine
sebep olacak. Ama sadece ve sadece Recep Niyaz atacak şimdi.
Evet. O ilk golü de Lokman kullandı.
Evet.
Antalya Spor'da şimdi penaltı vuruşlarında 1-0 önde Antalya Spor. Bakalım Recep Niyaz ne yapacak? Evet, bu FIFA ile ilgili.
Evet, ona geçelim o zaman. Kalan süremiz de azaldı zaten. Geri kalanını penaltılarla biraz onları konuşarak da anlatırız. Evet, FIFA için ne diyorsun Tansu abi? Şimdi, çorap tökü gibi dökülmeye başladı.
Bir kere Blatter'in tekrar seçilmesi bana göre müthiş aykırı bir olaydı.
Hatta bir açıdan skandal bile
diyebiliriz. Skandaldı. Zaten o Recep Niyaz avuta attı topu.
Kaçırdı.
Evet, bu skandaldı ve de istifasını gerektirecek bir takım baskılar, bir takım tehditler, bir takım parmak sallamalar var gibi geliyor bana.
Şimdi Blazer'in dışında bir de Afrika kökenli bir üye aldığı rüşvetleri açıkladı ve şöyle diyerek açıkladı. Ben bunu hayatım pahasına konuşuyorum, açıklayacağım ve buna devam edeceğim dedi. Bu şimdi ortada kimseyi bırakmaz gibi geliyor bana.
Evet, şimdi artık
başka boyutlar olacak şimdi.
Taşlar döküldüğüne göre herkes, her şey ortaya çıkacak.
Şimdi Putin'in Rusya Devlet Başkanı'nın yaptığı bir açıklama var. Rusya Federasyonu'nun yaptığı bir açıklama var. Yani 2018 siz bizden öyle kolay kolay alamazsınız.
Tabii, gayet,
çünkü
tabii.
Biz bununla ilgili yatırım yaptık vesaire diyorlar.
Evet.
Ama peki bu işin altından Tansu abi Antalya Spor ikinci golü de attı.
İkinci
penaltıyı da gole çevirdi. Ya da böyle dersek daha doğru olur değil mi? Eğer Rusya'nın bu restine karşı, rest gibi görünüyor çünkü bu.
Kesin.
Ama diyelim ki daha önceki 1998 Dünya Şampiyonası'nın rüşvetle alındığı ortaya çıktı vesaire vesaire. Şimdi peki bu süreçte bu şekilde biterse biz iptal ediyoruz deme ihtimali yok mu? Bence var.
Var tabii, olmaz.
Niye olmasın?
Mı? Gayet tabii. Ya savunma oyuncusuna penaltı vuruşu kullandırıyorlar ve de
o da
avuta atıyor topu.
Antalya Spor şu anda çok büyük avantajlı.
Büyük avantajlı Sezer, tabii. Avuta Sezer. Yani savunma oyuncularını vuruş teknikleri hiçbir zaman penaltı için elverişli değildir.
Evet, ya da işte
yani Popescu gibi bir savunma oyuncu olur da o penaltı vuruşunu golle sonuçlandırır ama yani bizim ligimizde maalesef bu Süper Lig'de de PTT Ligi'nde de savunma oyuncularının penaltı vuruşu kullandırılması bence teknik direktörlerin en büyük yanlışı.
Evet, şimdi süremiz de azalıyor ama görünüşe bakılırsa Antalya Spor bu işi götürecek gibi görünüyor.
Penaltı
üçüncü penaltıyı da atarsa.
Penaltıyı da atarsa evet. İşte burada artık bireysel yetenekler dedik ki ön plana çıkıyor.
Üçüncü penaltıyı atarsa bitiyor olması gerekmiyor mu?
3-0 olursa evet.
Evet. Bitti.
Ondan sonraki iki penaltı da golle sonuçlansa bir şey zaten bir şey değişmez.
Evet, o zaman biz buradan ilan edebiliriz. Bitmedi mi? Evet.
Bir tane daha kullanacak Samsun Spor takımı. Onlar çünkü iki penaltı
onu kullandılar. Onu atarsa tabii iki onu atarsa hala bir tabii. Şans olacak. Ben biraz acele davrandım.
Ya aslında finale yakışan bir karşılaşma işte. Ne güzel. Dört tane gol var, penaltılar var, kırmızı kartlar var. Ben sezon sonundaki kırmızı kartları hiç futbolcular adına affetmiyorum.
Evet, Samsun Spor ilk golünü attı, öyle söyleyelim. 3-1 oldu.
Şimdi bu penaltı vuruşlarından sonra çıkan sonuçlar yıllarca hep yanlış yansıtıldı. Maç içindeki goller eklendi.
Evet.
Aslında yanlış.
O 90 bitti. Dakika süreci ve 190 artı 30 bitti, bitti. O.
Yani başka bir skor. Penaltı vuruşlarında 4-1, 3-0, 2-0 neyse şu takım kazandı. Yani onu ilave edip söylemek, yazmak yanlış.
Evet. Evet, şu anda karşılaşma 3-1 oldu bizim izlediğimiz görüntülerde. Antalyaspor penaltı kullanacak. Öyle diyelim. Sürenin de gittikçe sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ama bu penaltı atışlarıyla bitireceğiz.
Evet, öyle olacak. Evet.
Maçın sonucunu ilan edelim. Öyle evet. Kapatalım programı.
En azından radyo yayını yok. Biz böyle bir yayın yapmış oluruz. Aslında tabii burada TRT'nin bir eksikliği söz konusu. Bazı maçların radyo yayınlarını da alabilirler. Evet.
Son bilgiyi de verelim. Antalyaspor 4-1 öne geçti ve Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu.
Evet.
Şimdi iki takımın da bayağı bir tesis yatırımı oldu. Yeni statları var. Evet. Yeni bir heyecanları var. Ama Antalyaspor bu işten en karlı ya da kazançlı. Daha doğrusu beklentilerini de karşılamış bir sonuçla ayrılmış oldu. Evet. Onlar mutlu, onları
ve kutlayalım. Ve aslında ligde de çok dalgalanan bir takımdı Antalyaspor. Evet. Yani baktığımız zaman ligdeki gelişimine. Samsun Spor'da son haftalarda şeyi yakaladı.
Bir yakaladı.
Yani Denizli'yi yenemeseydi Altın Ordu geliyordu. Denizli'yi yenince playoff'a kalma şansını elde etti.
Kaldı ki bir de tabii 3 puanlar da silinmişti. Onu
bir
da
de o var tabii. Onu da telafi ederek bir yerlere geldi.
Evet. Tansu abi teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum.
Tansu Polatkan birlikteydik. Efendim, Sportif Gündem programının sonuna geldik. Program yapımcısı Ali Suat Günek, teknik yapımında Fatih Kesik Bilk'le birlikte ben Lütfü Özel. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.
Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel. We'll be right back.